Ayrım 4.
Bir bakıma bu geceyi yaşamak için doğmuştu. Babası ustalığıyla ailesinin Kiev gettosu dışında yaşamasını sağlamış bir marangozdu. Bu ufak imtiyaz sadece biraz daha geç açlıktan ölmeyi sağlıyordu aslında. Kendinden önce doğan 6 kardeşinden 5'i küçük yaşta ölmüştü. Babası daha sonra onu Amerika'ya, o çağ mültecilerinin cennetine götürmüştü. Ve orada 1. Dünya Savaşı sırasında Yahudi kıyımını kurbanları için Denver şehri sokaklarında yardım toplarken 17 yaşında Siyonist inancı benimsemişti. O günden beri de kendini tümüyle bu davaya adamıştı. Kadın için bu gece hayat boyu sürdürdüğü savaşın sonucu, hayatının bir bakıma doğrulanmasıydı. Genellikle çok dost canlısı bir kadındı ama o saatin heyecanı öylesine değerliydi ki Golda Meir bunu tek başına kahve fincanı, hiç ayrılmadığı sigarası ve az sonra kendisini bütün bir hayatın düşüne yaklaştıracak her oyu kaydedeceği not defteriyle birlikte geçirme yolunu seçmişti. Filistin'de en çok aranan 30 Yahudi tabaklar, fincanlar ve yarım düzine kadar vodka şişesiyle kaplı bir masanın üzerine yerleştirilmiş, eski radyonun çevresine toplanmış haberleri dinliyorlardı. 200 metre kadar ötede dikenli tellerle çevrili İngiliz güvenlik karargahı bulunuyordu. Burada görevli subaylar 2 yıl süreyle bütün ülkede onları aramışlardı. Görünüşüyle saygı uyandıran çıplak başını bir tek kıvırcık perçemin örttüğü bu insanları bir araya getiren adam masanın başına oturmuştu. Çarlık ordusunda subay, panayırlarda güreşçi, taş işçisi, tablo tüccarı, gazeteci ve felsefe doktoru İshak Sadeh bir efsane kişisi olmuştu bile. Yine de bütün bu çeşitli mesleklerde gösterdiği yetenek değildi arkadaşlarının büyük hayranlığına ve İngiliz polisinin saldırısına yol açan. İshak Sadeh, Filistin'deki Yahudi topluluğunun gizli ordusu Haganah'ın manevi babası, bu ordunun vurucu gücü Seçkinler Birliği Palmaç'ın da kurucusuydu. Marksist-Leninist ilkelere uygun olarak örgütlenen Palmaç, rütbesiz, gerçek üniformadan yoksun, geçit törenleri düzenlemeye kalkmayan, büyük disiplini bulunmayan, rütbenin ancak ilk ölecek kişi olma imtiyazını sağladığı bir orduydu. Palmaç'ın genç aslanlarıyla tıklım tıklı dolu olan bu odada İshak Sadeh 48 saatten beri konuşuyordu. Odayı dolduran kişilerden Yigal Alon ve Isaac Rabin gibilerinin adlarını bütün dünya 20 yıl sonra duyacaktı. ''Oylama olumlu sonuç verirse'' dedi Sadeh ciddi bir sesle, ''Araplar bize savaş açacaklar ve bu savaş bizden 5000 kişinin hayatına mal olacak.'' Bir sessizlik oldu. Sadeh ardından ekledi, ''Oylama sonucu olumsuz çıkarsa biz Araplara savaş açacağız.'' Bu ihtimal odada bulunanları buz gibi dondurdu. Sonra radyo oylama sonuçlarını teker teker açıklamaya koyuldu. İshak Sadeh kolunu uzattı, bir vodka şişesi alıp bardağını ağzına kadar doldurdu. Sonra bardağını genç subaylara doğru kaldırıp hüzünlü bir gülümsemeyle, ''Dostlarım'' dedi, ''öyle önemli bir an ki sanırım her oy şerefine ayrı kadeh kaldırmamız gerekecek.'' Filistin radyosunun Telex salonunda gelen her haber hemen sökülüp alınıyordu. Orijinali İngilizce bölümüne aktarılıyor, bir kopyası İbranice, bir kopyası da Arapça bölümüne iletiliyordu. Arapça bölümünde genç gazeteci Hazım Nuseybi, spikerin okuyacaklarını aceleyle çevirmekteydi. Verilen oylar birbirini izlerken oylama sonucunun belirsiz olduğu inancından vazgeçmemişti daha. Ama az sonra son bir haber düştü masasına. Bunu aceleyle çevirdi. Ancak spikerin sesini dinlerken kağıda ne yazdığını anlayabildi genç gazeteci. 33'e karşı 10 oy ve 10 çekimserle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin'in paylaştırılmasına karar vermiştir. O sıra küçük avlunun öteki yanından gelen Yahudi meslektaşlarının sevinç çığlıklarını işitti. Dolunay şehrin tam tepesindeydi. Dişçi Israel Rosenblatt balkonundan mistik sayılabilecek bir dikkatle önüne serilen görüntüyü seyrediyordu. Yeni şehrin göbeğinden geçen Yafa bulvarını, Süleyman Kalesi'ni, Davut Kulesi'ni, eski Kudüs'ün surlarını, kiliseleriyle sinagoglarının kubbelerini, bembeyaz parıltılarla ışıldayan minarelerini. Surların ardında gizli bir avluda yükselen garip gürültü sessiz karanlıklara dolaştı. Bu bir şofarın, Yeşu'nun bir üfleyişte Jeriko veya Eriha duvarlarını devirdiği koç boynuzunun sesiydi. Dipnot: Yeşu, Josue, İbranilerin Musa'dan sonraki lideridir ve Kenan topraklarını almıştır. Kalın duvarlarla çevrili Eriha'yı Tanrı'nın emrine uyup 7 gün çevresinde ordusuyla dolaştıktan sonra bir boru sesiyle bütün halkını bağırtıp duvarlarını yıkarak almıştır. Kutsal Kitap. Rosenblatt birden büyük bağışlanma yortusu Yom Kippur dualarından birinin sözlerini hatırladı. ''Tanrım'' diye mırıldandı saygıyla, ''şofar sonunda özgürlüğümüzü bildiriyor.'' Evlerin avlularından sinagoglara kadar başka şofarlar bu çağrıyı tekrarladı. Öyle ki sonunda boğuk ve ilkel gürültüler geceyi her yandan yırtar oldu. pek çok Kudüslü gibi İsrail Rosenblatt da bakışını doğuya, Yahudiliğin nice kutsal anısını taşıyan taş duvara çevirdi. Yavaştan, neredeyse sessiz Tanrı'ya şükretmeye koyuldu. Radyodan bildirildikçe kağıda geçirilen oylama sonuçları Golda Meir'in not defterinde birkaç sayfa doldurmuştu. Ama hayatı boyunca bu an için mücadele eden kadın yazdıklarını bile çözebilecek halde değildi. Kesin sonuç açıklandığında gözleri birden yaşla dolmuştu. Sami Halidi'ye gelince salıncaklı koltuğundan kalktı ve kitaplığa geçerek radyoyu kapadı ve sadece "Şimdi bir trajedi başlayacak" dedi karısına. Şehrin öteki ucunda ailesinin adını taşıyan Arap mahallesinin bir evinde genç Nasreddin Nasraşibi bu oylamanın savaş anlamına geldiğini babasının ağzından duydu. Aynı gece radyoda Birleşmiş Milletler'deki Suriye delegesini savurduğu kehaneti de hiç unutmayacaktı. "Kutsal topraklar" diyordu Faris El Huri, "uzun savaş yılları geçirecek ancak birkaç kuşak sonra buralarda barış hüküm sürecek." Paris'in kurtuluş gününü yaşaması, Londra ve New York'un zafer gününü kutlaması gibi Kudüs'ün Yahudi kesimi de 2000 yıllık beklemenin sonunu selamlayan bir sevinç coşkunluğuyla, çılgınca bir neşeyle patlayacaktı. Sahibi olduğu Finks barında Dave Rothschild iki güzel kızla birlikte haberleri dinlemişti. Sonuç ilan edildiğinde üçü de henüz sakin olan sokağa fırladılar. Çocuklar gibi gülerek şehrin başlıca geçitlerinden biri olan Kral 5. George Caddesi'ne yöneldiler. Bütün kapıları yumrukluyor ve gırtlaklarını paralarcasına bağırıyorlardı. "Bir devletimiz var, bir devletimiz var." Haganah'ın iki genç subayı, Motke Gazit ve Zelman Mart eski bir Chevrolet arabaya atladılar. Sevinç çığlıkları atarak Gazit kornasıyla bütün şehri uyandırdığına inanana kadar Kudüs sokaklarını dolaştılar. Haber duyuldukça her yanda ışıklar yanıyor, pencereler açılıyor, komşular birbirlerine sesleniyorlardı. Pijama ve terlikle omuzlarına attıkları bir sabahlık ya da pordesüyle Kudüs Yahudileri yolları kaplamaya başladılar. Gazeteci Uri Avner, "Ben Yahuda" sokağına vardığında koşarak yoldan aşağı inen bir öğrenci grubuyla karşılaştı. Her kapıdan bir takım insanlar onlara katılmak üzere dışarı fırlıyor, sayıları evden eve artıyordu. Yafa Bulvarı'nın köşesinde İngiliz polisine bağlı bir araba onları durdurdu. "Saatin gece yarısını geçini biliyor musunuz?" diye sordu bir İngiliz subayı. "Bir devletimiz olduğunu biliyor musunuz?" diye bağırdılar adama. Aynı bulvarın 5. George Caddesi ile kesiştiği Kudüs'ün en kalabalık kavşaklarından birinde öğrencilerden biri arkadaşlarını el ele tutuşturdu ve yolun ortasında dönmeye başladılar. Bu halkanın içine tutsak kalan Uri Avner hayatında ilk kez horat etmekte olduğunu fark etti. Başka gençler de hoparlörlü bir kamyon ele geçirmişler, halkı sevinç gösterilerinde bulunmaya çağırmak üzere yollarda dolaşıyorlardı. Bir İngiliz zırhlı arabası önlerini kesti ama az sonra onları izlemek ve Yahudi kamyonuna kendi hoparlörüyle yardım etmek üzere dönüp peşlerine takıldı. Yahudi milisi üyesi Roy Van Tamir kalabalığa doğru koştu. Ben Yahuda sokağında arkadaşlarına rastladı. O iyimserlikle soğuk içki ve yiyecek satan bir kulübenin kapısını kırdılar. Dükkanı yağmalamaya başladıklarında sahibi bağıra çağıra yetişti. Ama birden o gece her şeyin herkese ait olduğunu hatırlayıp dağıtıma kendisi devam etti. Bir grup dükkanın önünden geçti. Gençler İngilizlerin şehir kamu güvenliğinde çalışan bir Yahudi polisini omuzlarında taşıyor ve bağırıyorlardı. "Bizim ilk İçişleri Bakanımız olacak." Tamir coşkunlukla alkışladı ve topluluğa katılmak üzere koştu. Omuzlarda taşınan kendi babasıydı. Şehrin göbeğinde bütün kahveler ve lokantalar ağzına kadar dolmuştu. Patronları herkese bedava içki ısmarlıyorlardı. Karmel Mizrahi şaraplarının bayi, halkın sevinç çığlıkları arasında kaldırıma kocaman bir şarap fıçısı çıkardı. Çok sofu olarak bilinen Mea Shearim mahallesinde Talmud okullarının kıvır kıvır ve uzun saçlı öğrencileri, hahamların gelene geçene konyak doldurmasına yardım ediyorlardı. "Leşayim, şerefe!" diye bağırıyorlardı kadehlerini kaldırırken. Otobüs şoförleri dış mahallelerde oturan hemşerilerini şehrin göbeğine taşımak için arabalarına koştular. Sabahın ikisine doğru binlerce Yahudi Kudüs'ün merkezini kaplamıştı. Her kavşakta sevinçten uçan gençler çılgınca hora tepiyorlardı. Sonu gelmeyen neşeli zincirler halinde birbirlerine sarılan insanlar yollarda koşuşup Siyonist Marşı, Hatik Vahı söylüyorlardı. Rusça, Çekçe, Almanca, Macarca, Yidiş, İbranice, aşağı yukarı bütün dünya dillerinde Siyonizm öncülerinin eski şarkıları gecenin karanlığında yükseliyordu. Birbirine yabancı kişiler sarmaş dolaş oluyor, öpüşüyorlardı. İngilizler bile eğlentiye katıldılar. Haganah subaylarından Jacob Salomon koşarken bir İngiliz zırhlı arabasıyla burun buruna geldi ve korkudan bembeyaz kesildi. Kemerinden sarkan torbasında ömür boyu hapse mahkum edilmesine yol açabilecek iki el bombasıyla bir tabanca vardı. Tam o sıra bir grup gencin arabayı durdurduğunu ve üzerine tırmanıp kahkahalar atarak polisleri öptüğünü gördü. Önce şaşırıp kalan İngilizler de hemen ardından gülmeye ve Yahudileri öpmeye koyuldular. Şaşkınlığı geçen Salomon, İngilizlerin ilk kez Yahudilerin mutluluğunu paylaştıklarını fark etti. Başka yerde bir başka zırhlı araba topundan büyük bir Yahudi bayrağı sallanarak tepesi hatik bağı söyleyen insandan bir salkımla kaplı Yahudi ajansı önünde gitti geldi. Sevinç öylesine bulaşıcıydı ki birçok İngiliz askeri ulusal Yahudi fonuna birkaç şilin yardımda bulunmak için ellerini ceplerine attılar. Daha sonra da üniformalarının yakalarına taktıkları ajansın soluk mavi simgesiyle ortalıkta dolaştılar. Haham Spicehandler'ın sunduğu konyak şişesinin üçte birini devirmeden önce bir asker sevinçle haykırdı. Yaşasın Yahudiler! Tan yerine birkaç saat kala Kudüs'ün bütün Yahudi halkı uyanmış sevinç gösterileri yapıyordu. Sinagog kapıları sabahın üçünde açıldı ve hemen içeri minnettar kalabalıklar doldu. Dinle uzaktan yakından ilişkisi bulunmayanlar bile o gece üstlerinde Tanrı'nın elini hissettikleri izlenimine kapıldılar. Günün ilk ışıkları tan yerini kızıla boğarken tüccar Zev Benjamin kutsal kitapta anlatıldığı şekliyle dünyanın yaratılışını hatırladı. Ve akşam oldu ve sabah oldu. Bir gün başkaları Eyüp'ün kitabındaki yaratılışı tasvirini hatırladılar. Dipnot, Kutsal Kitap Tekvin Bab 1-5. Sabah yıldızları hep birden terennüm eylerken ve Tanrı'nın bütün oğulları sevinçle çağrışırken. Kutsal Kitap Eyüp Bab 38-7. Gençlerin dans edişini seyrederken Rus asıllı ustabaşı Redven Ben Yehoşua minnetle bu geceyi asla hayal edemeyen ama onlarsız bu gecenin belki de asla gerçekleşmeyeceği ilk öncüleri hatırladı. Yine de birkaç Kudüslü genel sevince katılmıyordu. Sinagoglarının alacakaranlığında yere kapanmış, aşırı sofu ve tutucu Netore Karta, şehrin koruyucuları mezhebinin şefleri, kelimenin tam anlamıyla yas tutuyorlardı. Bu gözü dönük bağnazlar için yurttaşlarının kutladıkları yeni devletin kuruluşu bir küfürdü. İnsan elinden çıkan bir mucize, oysa sadece Tanrı mucize gerçekleştirme hakkına sahipti. Düşünceli ve yalnız bir seçkin kişi Ben Yahuda sokağına ağır ağır çıkıyordu. Çevresinde yeni Yahudi devletinin kurulacağı vaadi kutlanırken, Ereazar Sukenik aşağı yukarı 2000 yıl önce Masada'nın kayalık ve sivri tepesinde kaybolan başka bir devleti düşünüyordu. Aynı gün Beytüllahim'de Doğuş yani Nativite Kilisesi'nin yakınındaki hediyelik eşya satan bir Arap'ın dükkanında parmakları kas katı kesilmiş ve yazılarla kaplı birkaç parşömen parçasını saygıyla okşamıştı. Heyecandan titreyerek kaybolan uygarlık üzerine en belirgin tanıklıkları ellerinde tuttuğunu anlamıştı. Ertesi gün bunları satın almak üzere pazarlık yapmak için Arap tüccarlarla yeniden buluşacaktı. Bu paha biçilmez tomarları yeni devleti eski Yahudi ulusuyla birleştirecek bu geleneğin bağlarını, satın alacağı Arap'la ilişkilerinin geceki olaylar yüzünden bozulup bozulmayacağını korkuyla düşünüyordu. 20. yüzyılın en önemli arkeolojik buluşuydu bu, Ölü Deniz'in el yazmaları. Oysa bütün Filistin topraklarında Yahudiler aynı sevinci paylaşıyorlardı. Dünyanın ilk Yahudi şehri Tel Aviv, karnaval gecesini yaşayan bir Latin başkentini hatırlatıyordu. Bütün kibbutzlarda görevliler dans ediyor ve dua ediyorlardı. Negev ve Kuzey Suriye'de bulunan kolonilerde genç öncüler tek başlarına nöbet tuttukları yerlerde kendilerini çevreleyen geceyi kutsuyorlardı. Kudüs'te halkın sevinci şimdi kalenin çevresinde patlıyordu. Beton duvarları yıllar boyu Yahudilerin umutlarını barındıran bir kalenin, ışıldaklarla pırıl pırıl aydınlanan Yahudi ajansı binası ve avlusu çılgınca bir gösterinin sahnesiydi. Siyonist bayrağındaki beyaz zemin üzerine soluk mavi Davut yıldızı, binanın direğine çekildiğinde kalabalıktan bir alkış tufanı yükseldi. Kalabalığın girdabına kapılan gazeteci Isaac Giviton, kendi gözünde Kudüs Yahudilerinin o geceki sevincini simgeleyecek hiç rastlamadığı bir görüntüyle etkilendi. İlk kez genellikle çok dikkat edilen çiçek tarhlarının birçok insan tarafından keyifle çiğnendiğini gördü. Artık bu insanlar bir kalabalık değil, bir ulus oldular diye düşündü sendikacı Roy Benchari, kalabalığın çılgınca sevinci karşısında. Birden kargaşalık durdu ve binanın çevresine garip bir sessizlik çöktü. Balkonda sağlam bir kadın karaltısı belirmişti. 2000 yıl boyunca diye bağırdı Golda Meir, kurtuluşumuzu bekledik. Şimdi avucumuza geldi ama öylesine büyük, öylesine eşsiz ki duygularımızı dile getirecek söz bulamıyoruz. Sonra sesi heyecandan kısılmış, yüreği sevgi dolu, Kievli marangozun kızı halkının kaç kuşaktan beri sevinçli ve büyük anlarında dile getirdiği dileği tekrarladı. Yahudiler diye bağırdı, Mazel Tov, şansınız açık olsun. Arap mahallelerinin ıssız sokaklarında zafer haykırışlarının yankıları çan sesi gibi ortalığı çınlattı. Katamon'un begon villalarla kaplı villalarından Şeyh Cerrah'ın pembe taştan binalarına dek sayısız Arap geceyi gözlüyordu. Yahudi mahallelerinden yükselen gürültüleri dinlerken kendilerini ne gibi değişikliklerin beklediğini düşünüyorlardı. Her şey mahvoldu, kan Kudüs sokaklarında akacak dedi hüzün ve acı içindeki eğitim müdürlüğü görevlisi Cebrail Katul karısına. Sonra yüzyıllardan beri devam eden kadercilik onu bir suçlu aramaya itti. Suç İngilizlerin diye ekledi. Bizi yüzüstü bıraktılar. Bütün dünya bizi yıkmak için el birliğiyle çalıştı. Ama Arapların çoğu İngilizlerin 30 yıl süreyle yönettikleri bir ülkeden ayrılabileceklerini hayal bile edemiyorlardı. Başka bir manda yönetimi görevlisinin, Sami Hadavi'nin tepkisi anlamlıydı. O geceki kararın bir serap olduğu ve asla uygulanmayacağı yolundaki inancını yitirmiyordu. Doğru diye tekrarlıyordu güvenle, İngilizler Filistin'den asla ayrılmayacaklar. 21 yaşındaki muhasebeci Zihat Katip, eğlence gürültülerinin yükseldiği komşu Meyaşarim mahallesi duvarlarında oynayan meşalelerin turuncu alevlerini seyrediyordu. Tıpkı zafer günü gibi dedi kendi kendine. Sonra acı acı düşündü. Ama zaferi kazanan biz değiliz, onlar. Filistin radyosundaki stüdyosundan çıkan Hazım Nusayib'i karanlıkta bir sesin yakınında mırıldandığını işitti. Günü geldiğinde görevlerini yapmaya hazır Araplar bulunacaktır. Kimin konuştuğunu görmek için geri döndü. Radyo istasyonunu koruyan birlikte görevli bir bedevi subayıydı. Makinelileri ve toplarıyla Yahudiler o gece kutladıkları devletin bedelini pahalı ödetecek seçkinler birliğine, Arap lejyonuna bağlıydı. Yahudilerin kutlamalarına tanık olan Araplardan hiçbiri, yeryüzündeki bir numaralı Yahudi şehrinin halkı içinde sivil dolaşan Suriyeli bir subay kadar durumun garipliğini hissetmemişti. Tel Aviv'de gün doğarken yüzbaşı Abdülaziz Kerin otelinin penceresinde hala sokakta dans eden sevinçli kalabalıkları seyrediyordu. Genç Suriyelinin etkilenmesi için pek çok neden vardı. Çünkü çok özel bir görev onu buraya getirmişti. Birkaç saat içinde Lod Havaalanı'ndan Prag'a hareket edecekti. Çekoslovak başkentinden 10 bin otomatik tüfek, 1000 makinalı ve 200 mitralyöz satın alması gerekiyordu. Bu tarihi gecenin uyandırdığı umutları silip süpürmek için Arapların kullanmayı düşündükleri silahların ilk partisini. Kazandıysak ne önemi var diye fısıldadı sabahlıklı kadın. Bırakın uyusun. Oysa Yahudi Ajansı'nın genç memuru ve Berlinli bir kravat yapımcısının oğlu olan Gershon Avner, bu yaşlı adamı uyandırmak için Kudüs'ten Ölüdeniz kıyısındaki Kalya Kibbutsu'na kadar 40 kilometrelik yolu tepmişti. Uyuyan adama bir açıklama müsveddesi getiriyordu. Birleşmiş Milletler oylamasının Yahudi Ajans tarafından ilk kez resmen kabul edildiğini belirten açıklamanın müsveddesine. Avner'in önünde uyuyan adam bu zaferin baş sorumlusuydu. Avını kovalayan avcının amansız sabrıyla Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını adamıştı kendisine. Gerektiğinde esnek ya da katı, uzlaşıcı söz dinlemeyen bu adam, halkını bir peygamberin ateşi ve kutsal kitaptan çıkma bir savaşçının usta gerçekçiliğiyle yönetmişti. Avner sevgi ve saygıyla bu göbekli gövdeye ve darmadağınık beyaz saç tutamlarına baktı. Hafifçe uyuyan adamın omuzuna dokundu. Mazel tov diye mırıldandı David Ben Gurion'a. Kazandık. Ben Gurion yataktan kalktı, sırtına bir sabahlık geçirdi ve ağır adımlarla gidip masasının başına oturdu. Gözlüklerini düzelttikten sonra açıklama taslağını inceledi. İngilizce yazılan metnin 150 kelimesi kısa sürede heyecanı yerini daha sade bir havaya bıraktığı karalamalarla kaplandı. Biraz daha kağıt dedi Ben Gurion. Genç adama söylediği ilk sözlerdi bunlar. Avner ve Ben Gurion'un karısı Paula, yaşlı adamın sabırsızlığı artarken telaşla aranmaya koyuldular. Sonunda başka çare bulamayan Avner eline geçeni banyodan kopardığı bir tuvalet kağıdı parçasını uzattı. Ben Gurion açıklama metnini bu kağıdın üzerine yazmaya koyuldu. Aşağı yukarı bitirmişti ki yakındaki bir potas fabrikasının genç işçileri odasına daldılar. Liderlerini alkışlayarak çevresinde çılgınca horat eptiler. Ellerini eski sabahlığının ceplerine sokan Ben Gurion onlara acıyarak bakıyordu. Bu gerçekçi adam Birleşmiş Milletler'in o gece sözünü verdiği devlet karşılığında Yahudi halkının ödemek zorunda kalacağı bedeli şimdiden biliyordu. Gençler onu dansa sürüklemek istediler. Hüzünlü bir gülümsemeyle başını hayır dercesine salladı. Onlarla dans edemezdim diyecekti daha sonra. O gece şarkı söyleyemezdim. Hepsini bu kadar neşeli gördükçe bir tek şey dolaşıyordu kafamda. Savaşa gidecekleri. Kudüs'te bu savaşın ilk hazırlıkları başlamıştı bile. Yahudi ajansında görevli gencin Austin'i Kalya Kibbutsu'na doğru giderken bir başka araba Kudüs'ün Yahudi mahallelerinden birindeki karanlık sokaklara dala çıka ilerliyordu. Histadrut'un Filistin'deki Yahudi işçileri Genel Konfederasyonu'nun dispanseri önünde durdu. Kısa boylu, kısacık kesilmiş kır saçlı bir adam arabadan indi, kapıya doğru süzüldü ve hafifçe vurdu. Karanlıktan fırlayan bir hasta bakıcının beyaz gömlekli karaltısı adama kapıyı açtı. Birlikte ıssız koridorları geçtiler. Sonra ziyaretçi binanın bir ucundaki küçük çalışma odasında işe koyuldu. İsrail Amir Kudüs Haganah'ına komuta ediyordu. Hasta bakıcı da askerlerinden biriydi. Bir yılı aşkın süreden beri bu dispanser karargahını gizlemişti. Amir akşamüstü ve gece gelen telefon mesajlarını inceledi. Hiçbir şüpheli hareketten ya da Arap mahallelerinde bir çatışmadan söz edeni yoktu. Ama bu kadarıyla amirin içi rahatlamazdı. Arapların Birleşmiş Milletler'deki oylamayı tepki göstermeden geçiştiremeyeceklerini biliyordu. Haganah karargahlarının çoğu gibi Kudüs'tekinin de güçlerini çabucak seferber edebileceği bir alarm planı vardı. Amir duyanlara çok önemsiz gelecek 3 telefonla planın uygulamasını başlattı. Sonra ikinci bir karar verdi. Arap muhbirlerle Doğu ülkelerinden gelme Yahudilerin meydana getirdiği haber alma örgütüne Eskişehir'in Arap mahallelerinde devamlı devriye gezilmesi emrini verdi. Bir takım olaylar çıkacaksa amir bunların önce çok kalabalık çarşılarla Müslüman mahallesinin sokaklarından geleceğini biliyordu. Haganah'ın şefi haklı çıkmıştı. Eskişehir'de bir takım Araplar harekete geçmişlerdi bile. Her birinde bir ayla bir haçın üst üste basıldığı, Arapça EG harfleriyle imzalanmış bir kağıt vardı. Bunlar Birleşik Amerika'nın Cincinnati Üniversitesi'nden diplomalı bir Hristiyan Arap'ın, Arap Yüksek Komitesi üyesi Emil Gori'nin adının baş harfleriydi. Dipnot, Kudüs'te yaşayan Hristiyan Arapların sayısı Müslüman olanlara yakındır. Bu esrarlı maymuncukların açabileceği kapılar Eskişehir'e yayılmıştı. Ağlama duvarının yakınında Saint Etienne kapısı civarındaki bir camide ya da İsa'nın mezarının arkasındaydı. Emil Gori'nin adamları kısa sürede şeyhleri olduğu kadar basit seyyar satıcıları ya da sofuluklarıyla her türlü kuşkunun dışında kalan tutucu küçük burjuvaların dul karılarını yataklarından kaldırdılar. Gori'nin mesajını gösterdiklerinde almak üzere geldikleri şeylerin gizlendiği yerlere götürülüyorlardı. Sahte dolap kapılarını açtılar, parkeleri kaldırdılar, çukurlar kazdılar, bölmeleri açtılar.